Ayrım 23.
Sayfa 253. Meğer mesele Bulgar'ın rejime isyanıymış. Bak şu işe. Demek bazı akıllarını kullanabiliyorlar. Bayındırlık Bakanı Gronski ile Sofya Garnizon Komutanı General Anef bir teşkilat kurmuşlar. 3-4 yıl önce atılmış teşkilatın tohumları. Önümüzdeki günlerde galiba 8 Nisan'da darbe yapmayı tasarlıyorlarmış. KGB uzantısı bizim gizli emniyet uzun bir süredir takipteymiş adamları. Nihayet memleketin muhtelif bölgelerine yayılmış bulunan isyancıların hepsini pazar günü aynı saatlerde toplayıvermişler. Bizim köyde de varmış birkaç kişi. Gösteri onlar için düzenlenmiş. Bunu öğrenince çok ferahladık. Sevinçten birbirimizin boynuna sarıldık. Derken Rıza'yı hatırladım. Peki onun için götürdüler? İnanılacak gibi değil ama Rıza şahitmiş. 3 yıl önce Yeni Pazar'a şu meşhur paketi almaya gittiği zaman Rıza, oradaki bir gruptan generalin teşkilatına dair bazı ipuçları elde etmiş. Adamlar Türklerden de taraftar toplamak için ona yaklaşmışlar ve Rıza elindeki bilgileri bayrak olayında kendisini ve bazı arkadaşları kurtarmak için kullanmış. Bir süre sonra bizim müfreze başkanı Rıza'ya bazı kişileri takip etme görevi vermiş. Köyden geçen kasırgada ona niçin bir şey olmadığını ve artan itibarının sebebini böylece anlamış olduk. Bizim köy, diğerleri, kasaba, şehirdekiler derken Gorunski ve Anef başta olmak üzere gizli teşkilatın 1800 üyesinin aynı gece öldürüldükleri söylentisi dolaştı. Radyo ise bakan ve generalin intihar ettiklerini, 15 kişinin de hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Fazla bilgi vermedi. Ancak hainlerin çıktığı bazı bölgelerde olayla ilgili aydınlatma konferansları tertip edildi. Bizim köye Sofya'dan biri geldi. DSN üyesiymiş. Sosyalizme ihanetin emekçi halka ihanet olduğunu, halk düşmanı faşistlerin cezalarını bulduğunu, bu isyan yuvasının memleketimizde bulunan Rusyalı görevliler sayesinde tespit edildiğini, böylece Rusya'ya bir kez daha şükran duymamız icap ettiğini anlatıp Marksizm ve Leninizme saygılarını tekrarladıktan sonra, hainlerin tutuklanmasında az çok emekleri geçenler arasında bizim köyden Rıza Ahmetov'u hararetle tebrik etti ve hazırlanıp Rusya'daki ilgili kuruma takdim edilecek raporda isminin zikredileceğini, bundan büyük bir şeref duyması lazım geldiğini bildirdi. Şoförlük gibi parti nimetlerinden bir mesleğe sahip olduğu için onun hakkında bir terfi düşünülmediğini, ancak BK Partisi Genel Merkezi'nin kendisine bir armağan gönderdiğini söyledi. Armağan Doğu Berlin yapısı bir küçük pilli radyo idi. Küçük törende Rıza radyoyu aldıktan sonra mikrofona geldi ve Bulgar Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir emekçisi olarak sadece görevini yerine getirdiğini, teşekkürü ve armağanı partinin bir lütfu olarak kabul ettiğini anlattı. Ne kadar sıkılıyordu konuşurken. Suratı kıpkırmızı olmuştu. Birkaç kere kekeledi. Kırmızılık tabiiydi. Fakat kekeleme roldü. Kendisini olağanüstü heyecanlı göstermekte fayda bulmuştu. Komedi bittikten sonra Fatma ile Arif'i bulduk ve hayretle öğrendik ki bütün bu işlerden ta başlangıç gecesinden beri o haberdar. Yani o gece Rıza benim elime kitapları tutuşturup Stefan'la çıkmıştı ya, hatırlamaya çalıştım. Arif sinirliydi. Arkadaşlarla konuşmamızı engellemişti. Erkenden evlerimize gitmemizi söylemişti. Nasıl kızmıştım ona. Sizleri mümkün olduğu kadar sakınmak, hadiseyi geciktirmek istiyordum. Birbirinizle konuşmanızı, haberleşmenizi önlemeye çalıştım. Fakat Rıza Stefan'dan ayrıldıktan sonra birkaç kişiyi bulmuş ve işte, peki dedim, şu bu neyse, sen Rıza'nın haberi ulaştırmasına doğru buluyor musun? Bıraksaydı it dişi, domuz derisi yeselerdi birbirlerini gavurlar. Belki başarılı olurdu darbeleri. O karışıklıkta bize pay düşer, hareketi başlatabilirdik. Bir kere Rıza çok uzunluğu hesap edemez, bilirsiniz, çabuk heyecana kapılır. İleriyi düşünmeden elde bulunanı hemen değerlendirmek ister. Bu onun huyu. Mamafi, generalin teşkilatı Rıza'nın verdiği bilgiler sayesinde keşfedilmedi. KGB işin üzerindeymiş. Bizim DSN'cileri onlar uyarmışlar. Rıza köyde planladığı harekete eldeki bilgilerle bir başka veçe verebileceğini düşündü. Hiç olmazsa adamların aklı karışacaktı. Eh biraz da başardı. Bizleri birçok kişiyi Şumlu'ya sepetlenmekten kurtardı. İşkenceler falan sindirme gösterileriydi. Geçti bitti. Bazı kıymetli elemanları kaybettik ama Ahmet ağabey, Şerife abla, diğerleri maalesef teselli olabilirse Ahmet'in Türkiye'ye kaçması yine bir şeydir. Zaten mümkün mü kızım? Onca sloganı, minareye çekilen bayrağı, hepsini Bulgar isyancılarına yüklemek, kurban vermemize asla mani olamazdı. Olamadı da. Biliyorsunuz ben yeni dönmüştüm köye. Kendimi daha tam kabul ettirememiştim. O gece Rıza ile köyün dışında buluşmuştuk. Ahmetler Gavazov'un arabasını taşlarken biz tartışıyorduk. Şu bilgiler bizi örter. Ateş tutuştu, devam etsin diyordu. O kadar heyecanlıydı ki ikna edemedim. Böylece sizlerin arkadaşlar birliğinizin dışında temas kurduğu kişilerle o geceki harekatı gerçekleştirdi. Bayrağı kim asmış, Rıza mı? Onda bayrak yoktu. Peki kim acaba, kimde bayrak vardı? Sesim beynimde yankılandı. Garip bir huzursuzluk duydum. Düşünüyordum. Arif'in mütereddit sesi kulağımda çınladı. İlay diyordu, sana söylemem gereken bir şey var. Aslında söyleyip söylememeyi çok düşündüm ama galiba bilmen gerekir. Ne? O gece baban da dışarıdaydı. Bir şeyleri çok iyi hissetmeye başladığım halde ısrar ettim. Anlamıyorum. Ne ilgisi var canım? Nasıl yani? Kemal Efendi, dedenin oğlu ve senin baban. Bu işlerle ilgisi olamaz mı? Allah rızası için açık konuş. Teferruatı bilmiyorum. Bunlar birbirimize aktarılmaz. Fakat baban Rıza ile çalışıyordu. Ne zamandan beri? Nasıl bilemem. Kelimeleri kement atmış boğazımı sıkıyordu. Yumruğumu kayaya indirip bağırdım. O halde niçin dedeme bile söylemedi? Tevkife gelecekleri gece babasını suçladı durmadan. Bir de evet, büyüklenmeleri vardı. Deli miydi bu adam? Ne yaptığını sanıyordu? Arif olanca sükunetiyle ağır ağır konuştu. Kemal Efendi kendi başına bir şey yapmak istiyordu. Dedenin oğlu olarak veya oğlu sıfatıyla değil. Bir de sen çıkmıştın ortalığa. Adamcağızın bir yerde kendini ortaya koyması gerekiyordu. Bunu anlayabilmen zor mu? Onu bunu değil, hiçbir şey anlayacak halde değildim. Düşünme yeteneğim kaybolmuştu. Kafam boşalmıştı sanki. Fatma'nın elini yakalayıp şiddetle sıktım. Güç almak istiyordum. Farkında olmadan dedeme sığındım. Dedem, dedeciğim neden bırakıp gittin beni? Şimdi ben, nasıl? Arif dedi Fatma, bu açıklamanın ne lüzumu vardı? Kızı perişan ettin. Kızın artık büyümesi lazım. Büyümekle ne ilgisi var bunun? Arif Fatma'ya cevap vermedi. Her zaman yaptığı gibi omzuma uzandı. Okşamadı bu kez, sarstı. Bencilsin, fazla güveniyorsun kendi aklına. Oysa dünyanın merkezi değilsin. Önüne geleni küçümseme hakkına da sahip değilsin. Duyuyor musun beni? O babandı senin. Kendime, aklıma güvenmezsem neye güveneyim? Gizli işler çeviren babama mı, ölmüş dedeme mi? Özünü kurtarmaya çalışan anneme mi, kime? Sen de beni hırpalamaya çalışıyorsun habire. Tabii güveneceğim aklıma. Babamsa bildirseydi babalığını. Haydi dedi Arif. Yine edepsizliğe başla. Kabuğuna gir, saklan. Uğraşma benimle artık, babama anlat. Anlatacak bir şey yok, bildiğimi söyledim. Neden daha önce değil? Kendisi istememiş, bu arzusuna saygı gösterdim. Şu anda saygım kaybolmuş değil. Ancak sana da bazı şeyleri göstermem gerekiyordu. Duygularınla, ithamlarınla, insanları küçümsemenle sahiden bir küçük kız gibisin. Değerlendirme yanlışlarına düşüyorsun. Oysa okuyorsun, bildiğin pek çok şey var. Anlama yeteneğin iyi, hareket için mükemmel bir eleman olabilirsin. Şu kendine dönüklüğünden vazgeçsen, şimdi senin için bir sen varsın, bir de Mehmet Ali. Daha doğrusu ona duyduğun sevgi, o da sana ait. Fatma'nın yumuşak sesi Arif'in cümlesini kesti. Ona haksızlık ediyorsun Arif. İlay iddia ettiğin gibi bencil, içine dönük, Yalnız kendini düşünen biri olsaydı dava için bunca çalışmazdı. İlay'ın özünden önce ülküsü gelir. Evet, mantığı ile. Duygularına yeteri kadar hakim değil. Sonra Fatma, daha ne sen ne İlay. Dava için çalışmıyorsunuz, çalışmadınız. Şimdi meseleleri öğrenme safhasındasınız, o kadar. Haydi kalkalım. Yo dedim, kalkamazsın. Önce açıkla. Açıklanacak bir şey yok, geç oldu. Bizi burada görürlerse bu vakit şüphelenirler. Haydi. İşte onu hırpalamak için bir fırsat. Bağırdım. Korkuyorsun değil mi? Seni sorguya çekerler diye korkuyorsun. Pek tatlı gülümsedi. Korkmak insani bir duygudur değil mi? Duygulardan arınmak değil, duygulara hakim olmak kastettiğim. O da gerektiği zaman. Boş yere efelik taslamanın hiç anlamı yoktur. Böyle söylemesine rağmen onun korkabileceğine hiç ihtimal vermiyordum. Başkaları adına konuştuğu olurdu. Sırf o başkalarını yüreklendirmek için. Beni böyle bırakamazsınız dedim. Yürüyeceğiz. Kalktık. Arif ortamızda patikadan ağır ağır inip ormana çıktık. Köy yoluna saptık. Arif usul usul konuşuyordu. Seni kırmak istemedim İlay. Sana çok güvenmesem, değer vermesem böyle uğraşmam seninle. Fakat verdiğim değeri abartmıyorum da. Neysen olsun benim gözümde. Oysa sen insanları yüceltiyor veya yerin dibine batırıyorsun. Bir orta hali tutturman lazım. Sabit fikirlerinden kurtulmaya çalışsan, babanı alırsak ele mesela. Babama kızgınlığım, senin tabirinle ön fikrim onun militan oluşu veya olmayışı ile ilgili değil, insanlığı ile ilgili. Evdeki davranışları, dedeme, anıma karşı tutumları. Oysa dedem... Neden? Dedenin gücünün, şahsiyetinin onu silip süpürdüğünü hiç düşünmedin. Bunu düşündüm. Götürüldüğü gece. Zaten kendi hatırlattı sözleriyle. Bir de şu manzarayı getir gözünün önüne. Evinizin şu manzarasını. Pek güçlü kişilik sahibi bir baba, macera dolu yaşantısında hep başarılı olmuş. Derken bir küçük kız, varlığı pırıltı saçıyor çevreye. Babayı hiç taktığı yok ve ezik, korkan bir kadın. Baban dedenden ve senden korkuyor. Annen ondan korkuyordu. Öyle değil mi? Bizim kabahatimiz mi? Sahip olsaydı kendi varlığına, gücünü, pırıltısını ispat etseydi. İşte o da bunu yapmaya çalıştı. Bütün o korkuların baskısından kurtarmaya çalıştı kendini. Oğlan çocuğu olsaydı, onunla aile içinde bir cephe oluşturacağını sanıyordu. Korkmak da, korkutmak da bir çeşit ızdıraptır, yüktür kişiye, baskıdır. Yeter artık, insanları hep korkular mı idare etti bizim evde? Yalnız sizin evinizde değil dedi Fatma. Bütün buralarda hep öyle değil mi? Çünkü düzenin de yaratmak istediği budur. Kişinin bu tabii duygusunu kullanarak, sonuna kadar sömürerek insanı kullanmak isteyen bir sistem var. Yalnız kendi ruhi çarpıklıklarımızın değil, burada biz sistemin de kurbanıyız. Çok karışık. Arif açıkla ne olur. Kaç türlü tutsağız biz? Sen açıkladın kızım. İşte Ferdi reddeden sistem. Ferdin bütün duygularını pek güzel sömürmekte. Kaç türlü tutsağız ha? Önce kendimizin, nefsimizin, sonra Bulgar'ın, sonra rejimin. Üç mü oldu? Oysa nefis diye kısaca söylediğimiz kavram, duyguları, ihtirasları, bencilliği, boynu büküklüğü, açgözlülüğü, aşırı tatminler peşinde koşmayı içine alır. Bunları numaralarsak, vazgeçelim ve diyelim ki çocuklar, fert önce kendini kurtarabilirse, özünün tutsaklığını aşabilirse, işte ondan sonra öbürleriyle mücadelesi pek kolaylaşır. Herhalde çok doğru konuşuyordu fakat benim aklım babama takılmıştı. Bir kez şu içime tedirginlik salan meseleye ulaşmam gerekiyordu. Lütfen dedim. Babam hakkında ne biliyorsun anlat. Anlattım İlay. Biliyorsun ondan şüphelendikleri için değil, seni sınamak için oyun çevirdiler, götürdüler. Sonra senin olur olmaz her yerde bayrağı babam astı diye konuşman, onun üzerinde hiç şüphe toplamamasını sağladı. Hırpalanmamış diyemem. Herkes gibi o da sıradan geçmiş. Ancak çabuk salıvermişler. Şimdi biliyorsun. Gülmeye başladım. Sinirlerim boşanmıştı. Şimdi eve gidince ne öğreneceğim biliyor musunuz dedim. Razgrad'daki teşkilatın başkanının annem olduğunu. Beraberce güldük. Köye yaklaşıyorduk. Arif kollarımıza girdi. Hafif perdeden 1 Mayıs işçi marşını söyleyerek yürüdük. Kafamda yeniden yapmaya çalıştığım bir baba vardı. Keşke her şey ekmek hamurlarından heykelcikler kadar kolay olsa. Düşündüm, düşündüm ve yeniden yapılacak değil. Sadece onarılacak bir Kemal Efendi bulunduğuna karar verdim. Onun bir zamanlar Rıza ile çalışmış olması, insan olarak işlediği bir sürü hatayı affettiremezdi. Özü tutsaklığından kurtulamamıştı. Böyle kişiler davaya nanca hizmet ederlerse etsinler. Ancak daha meseleye ulaşamamıştım. Nihayet, Arif dedim, bizim evde koca bir bayrak vardı. Dedem söylemişti ve benden başka herkes bilirdi yerini. Şimdi sizin bize gelmenizi istiyorum. İyice öğrenmem lazım. Peki dediler. Annem şaşırdı, kızdı, söylendi. Bırak mezarları açmayı, bırak. Ne yararı var artık? Hem neden? Anne istiyorum, göster yerini. Zehra gelinin gözleri odanın içinde dört dönüyordu. Nihayet karar verdi. Mutfağa yürüdü. Biz de arkasından. Ocağın sağ arka tarafındaki döşemenin tahtaları küçük parçalar halinde muntazam. Annem fırça ile ovalar onları. Renkleri bal sarısıdır. Al bıçağı oğlum Arif. Pekala. İşte şunu. Hayır yanındakini. Sök bakalım. Arif koca bıçağı sokup tahtayı kanırttı. Tahta hemen fırladı. Bir kara boşluk. Gel bak İlay. Hayır sen. Arif uzandı. Dirseğine kadar daldı kara boşluğa. İyice eskimiş, sararmış Türkçe gazetelere, bezlere sarılı bir yeşil bohça çıkardı. Babanla evlendiğimiz gün, deden onları öptürüp bize buraya saklamıştı. Sen evlendiğin zaman çıkaracaktı. Şimdi ne lüzumu var anlamıyorum. Açıldı bohça. İşte bir Kur'an-ı Kerim, dedemin mücadele yıllarından kalma tabancası, o kadar. Evet dedi annem, bayrak yok. Yere dizlerinin üstüne çöküverdi. Elleriyle yüzünü kapatmıştı, hıçkırdı. Şüphelenmiştim hep, şüphelenmiştim. O gece mutfakta tıkırtıyı işittim. Sokak kapısının kapandığını duydum. Ama öğrenmek istemedim, korktum, babama bile söyleyemedim, korktum. Öyle durup bekliyordum. Annem ikimizin yerine ağlasın, bol bol ağlasın diye ona dokunamıyordum bile. Tek laf etmiyordum. Arif'in Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyuşunu, bohçayı derleyip toplayıp tekrar eski gazetelere sarışını, herhalde bu gazetelerin de bir hatırası olmalıydı ve karanlık oyuğa bakışını seyrettim. Tahtayı yerleştirdi, ellerini pantolonuna çırpıp temizledi. İlay, konuş bakalım. Ne konuşabilirdim ki? Cevap veremedim. Göğsümdeki ağırlık dayanılmaz bir hal almıştı. Sallanıyor muydum ne? Fatma tuttu beni. Arife, kızı sıkma dedi. Bırak kendi haline. Zehra teyze be, sen ne ağlayıp duruyorsun? Acayip adammış, acayip. Ne o beni bildi, ne ben onu. Ah bu uçurumlar, hayatı bölüşenler arasındaki bu uçurumlar. Fatma'nın uzattığı suyu içtim. Biraz toparlanıyordum galiba. Arif annemle konuşuyordu. Pek de kötü değilmiş, öyle mi Zehra teyze? Böyle konuşma annemle dedim. Kötülük ölçüsü nedir? O bir kadın. Karısıydı Kemal Efendi'nin. Bayrağı asmasından ona ne? Mesele bayrağı asması değil, karısı olması. Baban çağırdığı zaman gidebilirdi. Kaç haber gönderdi adam. Fakat sana ne oluyor küçük kız? Bayrağı minareye çeken babamdır diye övünme peşindeydin. Yalanı bile kıymetliydi senin için. Şimdi gerçeği öğrendin. Artık bu kasılma ne? O soğukkanlı, sakin Arif pek öfkelenmişti. Fatma annemin koluna girip içeri odaya götürdü. Zorlukla konuştum. Yanılıyorsun, kasılmıyorum. Bu olay, bu iş çok güzel, inanılmayacak derecede güzel. Babam ot değilmiş, boynu büküklerden değilmiş. En azından bunu öğrenmek beni mutlu eder. Ama ne yapayım ben, ne, bana ne? Yabancıdır, baba demek isteyip de diyemediğim bir adam... Yabancı. Derken bakıyorsun. İyi bir iş yapmış. Bana ne? Koşup sarılayım mı? Özür mü dileyim? Ne yapayım? Affet İlay. Ben de bağırdım sana. Oysa sen üzülüyorsun çocuğum. Onu çok suçladın diye üzülüyorsun. Artık eskisi gibi suçlayamayacağın için üzülüyorsun. Heyecanlıydın. Meseleyi yalnız karşılayamayacak kadar heyecanlıydın. Beraber olmamızı istedin. Şimdi çok karışık duygular içinde olman tabii, düşünemedim. Yüzün sapsarı olmuş. Haydi şöyle otur bakayım, kendine gelmeye çalış. Çocuğum, senden bir şey istenmiyor. Hiçbir şey yapmak mecburiyetinde değilsin, anla. Yabancı, yabancı olarak kalabilir. Belki artık pek küçümsemezsin onu o kadar. O kadar İlay. Annemden ne istedin? Gitmesi iyi olur. Söyledim İlay. Hırpalamışlar babanı. Şey, artık bir gözü görmüyor. Yalnız bir adam. Çok yalnız. Bir yakınına ihtiyacı var. Hırpalamışlar ha, diyorum içimden. İriydi gözleri. Elaydı. Boş boş bakardı. Görürdü ama. Hırpalamışlar. Hapishanede verdikleri iş, aldıkları gözün bedeli mi? Belki, bilmiyorum. Babanın orada bulunması. İşte sana bir sır daha. Bizim için önemli. İçeridekilerle irtibatımızı sağlıyor. Aman Allah'ım dedim. Şimdi anlıyorum, siz istediniz babamın Şumlu'da kalmasını. Onun için dönemedi buraya. Evet. Oh Arif, işte bunu anlat anneme. Görev verildiği için orada kaldığını, sizin istediğinizi ve ona ihtiyacı olduğunu, orada kendi isteğiyle kalmadığını, bunu anlat. Öğrenmesi gerekli mi? Hem de nasıl, nasıl? Haydi git onların yanına Arif, beni yalnız bırak. Artık hiç dermanım kalmamıştı. Hasırın üstüne uzanıverdim. Mayhoş bir serinlik vardı içimde. Hani uzun uzun ağlamaların sonunda gelir. Hem bitkin düşürür insanı. Bir tanem, dün annemi Şumlu'ya yolcu ettim. Kendine iyi bak uşağım, kendine iyi bak. Senden kıymetli bir şey yok, unutma. Uşağım, beni istersen döner gelirim, unutma. Böyle sözler, kim bilir kaç defa tekrarlandı. Benden kıymetli bir şey olmadığını söylerken seni kastediyordu. Fakat ne o, ne de ben ismini ağzımıza almadık. Mavi mavi ağladı durdu. Aynı otobüse baban da bindi. Yeni pazarda inip senin mezuniyet törenine katılacakmış. Söylediğine göre benim için de izin istemiş Melis'ten. Ama Kovaçev hangi sıfatla gider oraya İlay demiş. Anası mı karısı mı? Öyle herkese izin veremem. Durup dururken köyden dışarı çıkılır mı? Senin yanında bir sıfatın mı olması lazım? Seni benden nasıl ayrı tutarlar ki? Birbirimizin yanında sıfatlarımız olsun isterler. Karın mı, anan mı? Kişiye yüreğin seninlendir diye sual edilir mi? Budala mahluklar. John Ahmet iftihar ettiği oğlunu yanına alıp döneceğinden emin. Bizim evde oturursunuz gayri dedi. Nihayet ayakları suya erdi. Evleneceğimizi aklı kesti galiba. İsterseniz düğün gibi bir şey de uydururuz. Evet evet oturursunuz benim evimde. Oysa bizim düğünümüz Stefan'ın yüzüne seni sevdiğimi haykırdığım zaman yapıldı. Mesele evse nerede istersen otururuz tabii. Çünkü artık benim evim yok. Annemin kocasının yanına gitmesine, evi Tekezese'ye bağışlaması şartıyla müsaade ettiler. Nasıl olur uşağım? Ya sen ne yaparsın? Nerelerde kalırsın? Fatma çoktan onlarla oturabileceğimi söylemişti. Mehmetler'de de bir yerlere sıkışabilirdim ya. Annem odalarda, sahanlıkta, mutfakta dört dönüyor. İkide bir merdivenlerden inip çıkıyor, iç geçiriyor. Bir anda gözlerinden sapır sapır yaş döküyordu. Bak İlay, şurada ninenin nişanı var. Rahmetli badana yaparken içinden gelmiş, o gülü boyayı vermiş. Merdivenlerdeki çentikler var ya, büyük dedenden. Anlatmışlardı, unuttum. Neden yapmış o çentikleri? Bir şey mi sayıyormuş acep? Deden basamakları falan hep tamir ederdi de çentiklere dokunmazdı biliyorsun. Bak yüklükteki dolaplar, gözleri dalıyor, silkiniyor derken. Aa olur mu kızanım, hepsinden bir nişan var, izleri var tümünün. Sen biliyorsun ama ben geceleri duyuyorum. Deden yatıp yatağına sabaha kadar öksürüyor. Hele son zamanlarda ne çok öksürürdü. Bırakmadı o zıkkın tütünü. Ah babacığım, babacığım.